Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Ben Gülten Sarı. Konuşa Konuşa programıyla bugün yine karşınızdayız. Sıcak gündem maddelerini konuşmaya devam ediyoruz konuğumla birlikte. Konuğum HDP eski milletvekili ve insan hakları hukukçusu Hasip Kaplan. Hasip Bey, hoş geldiniz yayına.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Hasip Bey, yakından takip ediyorsunuz siz de biliyorum. Meclise gelen fezlekeler var. 33 fezlekeden bahsediliyor ama çoğunluğu HDP milletvekilleri hakkında. Zaten HDP'nin kapatılmasıyla ilgili de yoğun bir tartışma kamuoyunda cereyan ediyor. Bu anlamda Bahçeli'nin ısrarlı bir talebinin olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün Bahçeli'ye bir saatlik bir ziyaret gerçekleştirdi. Zamanlama olarak dikkat çekici bir zamanlama. Zira Ocak ayında da benzer bir ziyaret gerçekleştirmişti Bahçeli'nin evine. Kapıda karşılanmıştı. Yine aracına kadar uğurlanmıştı. Ve son olarak da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu fezlekelerle ilgili bir açıklaması vardı. Özetle Akşener, hakkın ve hakikatin yanında duracağız açıklaması yapmıştı. Ancak İYİ Parti içerisinde de görünen o ki çatlak sesler var. Fezlekeler meclise geldiğinde evet oyu vereceğim diyen İYİ Partili isimler de var. Şimdi sizin baktığınız yerden öncelikle HDP'nin kapatılması bu fezlekeler ve fezlekeler meselesini ele aldığımızda tam olarak Kürt siyasetine yönelik şu an için yürütülen politikayı nasıl tanımlarsınız?
Öncelikle bizi izleyen, dinleyen herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Ve gerçekten çok enteresan bir süreçten geçiyoruz. 21. yüzyıla geldik. 94'lü yıllarda ben DEP milletvekillerine avukatıydım. Yani hem mecliste dokunulması görüşmeleri sırasında hem anayasaya itirazları yapılırken hem komisyon tartışmaları yapılırken izliyordum. Ahim sürecine kadar arkadaşlarla beraberdik. Yeniden yargılama süreçleri oldu. Şimdi yakın tarihte dokunulmazlıkların kaldırılması ki bugün yine 4 Mart biliyorsunuz 2 Mart darbesi, 3 Mart, 2-3 Mart darbesi diye geçen mecliste Demokrasi Parti milletvekillerinin, DEP milletvekillerinin dokunulmazlıkları önceki 2 yıl içinde 93-92'de başlatılmış. Yani seçilir seçilmez onların hakkında fezlekeler gelmeye başlamıştı ve önce meclis hazırlık komisyonunda çalışma yapılıyor. Oradan bir Anayasa Adalet Karma Komisyonu kuruluyor. Bu karma komisyonlarda fezlekeler tek tek değerlendiriliyor, tartışılıyor ve raporu her birinin hazırlanıyor. Burada ilginç bir şey var. 2 yıl sürmüş komisyon tartışmaları. Bu komisyon tartışmalarının içinde ilginç isimler var. Mesela CHP Genel Başkanlığı yapan Erdal İnönü'nün muhalefet şerhi var. Son raporlarında diyor ki düşünce ifade hürriyeti kapsamında olan çalışmalar nedeniyle dokunulmazlıklar kaldırılamaz. Yine o dönemde Mümtaz Soysal yine üye olarak anası komisyon üyesi olarak muhalefet şerhi var. Tek tük milletvekillerinin o dönem işte Ziya Halis'in ANAP'tan bir tek Esat Can'a itiraz etmişti, hayır demişti. O zaman ANAP milletvekiliydi. CHP'den birkaç milletvekili var ama ilginç bir durum var. CHP-DHP koalisyonu olduğu bir dönem bu. Ve bu nedenle CHP milletvekilleri büyük çoğunlukta o dönem oylamaya katılmamıştı. Geri kalan partiler ise Doğru Yol Partisi, Turhan Tayan, Zongrup Başkan Vekili önerge veriyor. İzlerici sırada olan dokunulmazlıkların öne alınması için ANAP veriyor. Hasan Korkmaz Can olması lazım. O dönem öyle hatırlıyorum. Benzer bir önerge veriyor. Ve bu önergelerin tartışılması sonucu meclis çoğunluğuyla, ki mecliste çoğunluk tabii ki onlar da, dokunulmazlıkların öne alınıp hemen kaldırılması görüşmelerine başlanıyor. Usul tartışmalar oluyor. Çünkü her rapor ayrı ayrı meclis genel kurulunda görüşülüyor. 19 tane fezleke ile ilgili rapor vardı. İşte bir milletvekilinin bazen 3 tane 4 tane fezlekesi vardı. ve mecliste 2 Mart günü görüşmeler başlayacağı zaman DGM Başsavcısı Nusret Demiral'ın yazılı emriyle meclisin içerisi ve dışarısı resmen polisin, askerin ablukası altına alındı. Mecliste dokunulmazlık görüşmeleri yapılırsa hemen gözaltılara başlayacaklarını bildiren bir emirdi bu. Mesela Hasan Mezarcı'nın görüşülmeden gözaltına alınmıştı. İlk gözaltına alınan Hatip Dicle ile Orhan Doğan'dı. İlk dokunulmazlık kaldırılan. Oysa ki anayasanın 83. maddesine göre dokunulmazlık kaldırılan bir milletvekilinin anayasa 85'e göre anayasa mahkemesine itiraz hakkı var. Anayasa mahkemesi karar verip resmi gazetede yayınlandıktan sonra kesinleşir. Ki süreç budur, prosedür budur, ama Ankara DGM Başsavcılığı buna uymayarak Hatip Dicle ve Orhan Doğan'ı gözaltına almıştı. Ben Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'ne o tarihte gitmiştim. Orhan Doğan hem benim çok yakın arkadaşım, avukat meslektaşımdı benim. O Cizre'deydi bürosu, benim İdil'deydi bürom. Böyle sıkıntılı zamanlar yaşadığımız için ona ben vekalet vermiştim, o bana vekalet vermiş. Olası bir durumda birbirimizin hukuki süreçlerini gidermek için ve onun vekaletini alarak ilk görüşmeye gittim Emniyet Genel Müdürlüğü'ne. Sayın Hatip Dicle'ye de görüştüm. Orhan Doğan'la, ikisi de bizim başka fezlekelerimiz var ama biz meclise gelip savunma vermeyeceğiz dediler. Çünkü meclis başkanı emniyete yazı yazdı. İşte getirin, kelepçeli getirecekler meclise, savunma verecek. Yine kelepçeli getirecekler. Yani niyetleri bir şov yapmak. Zaten gözaltı şovu çok çirkindi. Hatta Demirel'in de o tarihte söylediği şık olmadığı sözlerini hatırlarsanız. Bu bir siyasi konseptti. AKP diyorum. Öncülü Parti, Refah Partisi evet demişti. ANAP evet demişti. Doğru Yol Partisi evet demişti. Yani mecliste bir tek CHP'den birkaç milletvekili duyarlı insan, işte Ercan Karakaş vardı, Ziya Halisi vardı, öyle sayabileceğimiz çok az milletvekili vardı. Diğerleri oylamaya bile katılmadılar. Büyük bir çoğunluk olduğu için maalesef dokunulmazlıklar kaldırıldı. Şimdi Türkiye'deki tarihe baktığımız zaman, Cumhuriyet tarihine, ilk dokunulmazlık süreci 1876 Kanuni Esası'da teşhir-i masuniyet maddesi olarak geçer. Sultanın ilan ettiği anayasada, ama hem 2 sene içinde hemen meclisi dağıttı sultan. 1908'de 2. meşrutiyet oldu biliyorsunuz. Orada da vardı dokunulmazlıklar. 1921-24 anayasasında da vardı. 1960 bir anayasasında, darbeden sonraki anayasada dahi dokunulmazlık vardı. Hatta siyasi partilerin kapatılması ilk kez 1961 anayasasında anayasanın denetimine alınıyor. Yani ondan önce bir muhalefet parti lideri Anadolu'nun bir kasabasında konuşma yaptı. Oradaki hakim isterse o başkanı tutuklayabiliyordu. Yani siyasi parti faaliyetlerinin, ki tek parti rejiminden yeni çıkılmıştı, oluyordu. En
Yani Hasip Bey, hiçbir şey değişmedi mi aslında? Yani
Şimdi ben
1876'lara kadar gittik.
sözü şeye getirmek istiyorum. Çetin Altan'ın meclisteki dokunulmazlığı kaldırıldığı günlere getirmek istiyorum. İşte devlet çete olmasın gibi bir söylem kullandığı için hemen dokunulmazlığını kaldırdılar o zaman. Mecliste muhalif olarak Türkiye İşçi Partisi milletvekilleri gözüküyordu. Bayağı tantanalı bir şeyle kaldırmışlardı. Ben ondan önceki 61 Anayasası'ndan sonraki senato ve şeydeki ciddi bir dokunulmazlık böyle parti grubuna, tüzel kişiye, bir halka yönelik bir şey olmadığı için partilere yönelik ilk dokunulmazlık kaldırma olayı Çetin Altanlar döneminde, tip döneminde oluyor. Ondan sonra DEP dönemine geliyoruz. Konsept yıllarıdır. İşte bu konsept yılları terörle mücadele adı altında 17.500 faili meşhur cinayetin, işte 4.000'in üstünde köyün yakılıp yıkılmasının, 3-4 milyon yurttaşımızın göç ettirilmesinin yaşandığı yıllardır. Ve maalesef o zaman cep telefonları da yok, sosyal medya yok. Muhalefet partileri kapatıldığı zaman, aynı zamanda DEP milletvekilleri hakkında dava açılırken, tutuklama verilirken, DEP'in de kapatılması için dava açılmıştı. Ben onu takip ediyordum ve 13 Haziran'da Anayasa Mahkemesi çok hızlı bir şekilde DEP'in kapatılmasına karar verdi. Ben Anayasa Mahkemesi'ne gitmiştim. İşte başkan yardımcısı beni karşıladı Bubin Bey ve ikimiz yalnızlık. Çok üzgünüm. Çok çok üzgünüm. Bu dava en az 1,5-2 sene sürmesi gerekiyordu. Ama öyle bir baskı gördük ki çok hızlı bir şekilde karar vermek zorunda kaldık. Ve gerekçeli kararı sormamla birlikte söylediği şu oldu. Yani sanıyorum onun için çok büyük bir baskı var. Ve evet, en jet hızıyla yazılan gerekçeli karar oldu. 13 gün içinde yazdılar. Çünkü Anayasa Mahkemesi de yayınlanınca gerekçeli karar, parti üye olan milletvekillerinin hepsinin üyeliği düşüyordu. O dönemde, o tarihte. Ve nitekim işte DEP üyesi olan milletvekillerinin üyelikleri düşürüldü biliyorsunuz. Yargılama yapıldı Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde. 4 tanesi 10 yılı aşkın süre cezaevinde kaldı. Leyla Zana, Orhan Doğan, Selim Sadak, Hatip Dicle. Diğerleri de ikişer üçer dörder sene cezaevinde kaldılar. Ahmet Türk, Sırı Sakık, Sedat Yurttaş, Mahmut Alınak, işte diğer arkadaşlar. Şimdi burada muhalefeti demokrasilerde, parlamentolarda koruyan tek kalkan dokunulmazlıktır. Yasama sorumsuzluğudur. Yani meclisteki sözlerden yargılanmamalarıdır. Bunun kökeni Roma senatosuna kadar gidiyor. Orada senatörler arasındaki tartışmalar da başladı. Ondan sonra 1689 yılında sanıyorum İngiltere Haklar Beyannamesi'nde de geçti. 1787 Amerikan Anayasası'nda yer buldu. 1789 Fransız İhtilali'nde yer aldı. Bizim bütün darbe anayasalarında da dokunulmazlık var. Ama Türkiye'de iki tür dokunulmazlık var. Bir dokunulanlar var, muhalefet gibi koruması olan. Bir de dokunulmazlar var. Yani işte görüyorsunuz bazen çıkıyor televizyonlarda Cumhurbaşkanı danışmanları diyor ki iletişim başkanı diyor devlettir diyor. Devlettir diyor. Eleştiremezsiniz diyor. Düşün. Yani kabineyi, bakanları, Cumhurbaşkanı, AKP başkanı aynı zamanda. Hepsini eleştirebilme yetkin var ama birileri çıkıp hem de hukukçu sıfatıyla diyor ki devlettir. Şimdi devlettir diyen bu sürecin mesela Ahmet Türk 1973'te milletvekili oldu. 48 yıllık yaşamında birkaç darbe gördü. 12 Eylül askeri darbesiyle en son içerideydi. En son 80'lerde tekrar içeri alındı.
Yani 48 yıllık siyasi hayatında.
Evet. Ve her seferinde çıktıktan sonra tekrar halkın desteğiyle seçildi. Aslında bir örnek daha verirsek şöyle diyebiliriz. Demirel de 6 kez gitti, 7 kez geldi süreci var. Foter şapkasını alır giderdi. Çankaya Köşkü'nde görev yapan 9. Cumhurbaşkanı olarak anılarında da geçiyor. 12 Mart muhtırası 71, 12 Eylül darbesi ve bu 35 yıllık siyasi hayatı da bu kadar git geli sığdırmış. 12 Eylül darbesi de Ecevit'te işte bir dergi çıkarmıştı. Siyasi parti başkanlarının konuşması yasaktı. Onun için o da Ulucanlar'da 2 ay bir hapis cezası yaptı. Zincir bozana siyasi liderleri aldılar. Biliyorsun 1987 referandumuna kadar siyaset yapmaları yasaklandı ve referandum, halk oylamasıyla bu siyasi yasak kaldırıldı. Hatırlarsanız ANAP'tan bir tane bakan no tişörtüyle meydanlarda çıkıp hayır deyin şeyleri yapmıştı. Yine 90'lı yıllarda 94'te Büyükşehir Belediye Başkanı olan Erdoğan bir şiir okudu Siirt'te biliyorsunuz. Minareler, camiler diye. Diyarbakır'da EGM'de 312'de halkı suç işleme tahrikten ceza verdiler.
Pınarhisar cezaevinde.
Evet. O da Pınarhisar cezaevini seçti. 3-4 ay bayağı lüks bilgisayar terneti olan oraya koşullanabilir. Çünkü orada çok gelip geçiyordum ben. Avukatları da bana ahim sürecinde gelmişti. Sayın Erdoğan'ın onlara yetki belgesi ve nasıl başvuracaklarını, başvuru formunu vermişti. Ve hasılı bu arada çok parti kapatıldı. Hı hı. Yani özellikle İş Partisi, TBKP, Sosyalist Parti, bilmem Kürt partileri ama bu HEP, HEP, Özdep. Bu süreçlerde ben avukattım. Yani bayağı Strasbourg'da çok ilginç duruşmalar oluyordu. Çünkü başka devletlerle ilgili parti kapatma olmadığı için Özdep davasının duruşmasına Strasbourg'da katılmıştım. 95-96 yılları olacak. Salonda yer yoktu. Tıklım tıklım doluydu. Başkan dedim ilgi çok. İlgi çok. Yani çok fazla dedi. Aşağıdaki kafeteryaya büyük ekran koyduk. Bütün hukukçuları, stajyerleri ve burada çalışan hukukçuları aldık oraya. Onlar da şu an duruşmayı izliyorlar. Çünkü parti kapatılan başka bir ülke yok. Biz bunu yaşarken 2007'de milletvekili olduk. Demokratik Toplum Partisi'nin kurucusu olarak görev aldım. O zaman da eş başkanların hukuk ve insan haklarının sorumlu genel başkan yardımcısıyım. 11 Aralık 2009 Anayasa Mahkemesi DTP'yi kapattı. Ahmet Türk'te Aysel Tuğluk'un üyeliklerini düşürdü. Sanıyorum o tarihte parti kapatmayla ilgili milletvekili olarak oturup başvuruları hazırlayıp dosyaları hazırlayıp alıp çantaya valizi Strasbourg'a gidip elden başvuruyu yaptığım, acil başvuru, tedbir istemli başvuru olarak yaptığım bir başvurulardır bunlar. Çünkü şöyle bir durum vardı. İlginç bir durum vardı. 94'te dokunulmazlıklar kaldırıldı. Parti kapatıldı, üyelikler düştü. 95 yılında anayasada bir değişiklik yapıldı. Partisi kapatılan her milletvekili üyenin üyeliği düşmeyecek. Bundan sonra kendi eylemleriyle üyeliği, parti kapatılmasına neden olanların üyeliği düşürülecekti. Bu anayasa değişikliği olunca ben başvurdum. Çünkü meclis dönemi devam ediyordu. Dedim milletvekillerimizin haklarını iade edin. Milletvekili olarak tekrar meclise dönsünler. Anayasa Mahkemesi bana o tarihte verdiği cevap şu. Anayasa değişikliği taktikleri geçmişe şamil uygulanmaz. Peki geçmişe şamil uygulanmıyorsa 2016 anayasa değişikliğini yaptığınızda geçici bir maddeyle geçmişe şamil uygulanır diye nasıl hüküm koydunuz? Şu an Sayın Demirtaş'ın, Figen Yüksekdağ'ın, İdris Balkan'ın, Gürtem Kuşağ'ın, Sebahat Tülü'nün bunların hepsinin yargılanması geçmişe şamil olarak uygulanır ve tamamen anayasa hukuku ayaklar altına atılarak hukuka aykırı bir uygulamayla devam ediyor. Evet, böyle bir süreçte bugüne geldik.
Ne değişti Hasip Bey? Öyle sorayım. Yani siz uzun bir Kürt partilerin kapatılma serencamını anlattınız. Ne değişti 90'lı yıllardan, 80'li yıllardan bugüne?
Şimdi teknik değişti. İlginç bir şekilde. Çünkü Avrupa Birliği üyelik müzakere sürecine girdi. Yani 5 senedir dondurulmuş olsa da, buzdolabında olsa da. İşte gördüğünüz 2 gün önce Cumhurbaşkanı, AKP Başkanı mı hangi sıfatla açıklama yapıldı? İşte insan hakları eylem planı açıklandı. Biliyorsunuz fonlarla ilgili bir açıklamaydı. Zaten 2 sene sonra yürürlüğe girecekti. İşte yeni sivil demokratik bir anayasa yapacağız diyorlar. İlginç bir şekilde siyaset kurumunun görevi sorunları çözmektir. Yönetme sanatıdır. Ama 38 senedir kendi iç çatışması, düşük yoğunluklu çatışmada gelinen nokta Gare'de yüksek yoğunluklu çatışmaya dönüştü. Eğer 2 gün, 3 gün, 41 F-16 uçağı, onlarca helikopter bombardıman edip Türkiye sınırları dışında bir hareket halinde gelişiyorsa artık bu yüksek yoğunluklu bir savaş.
Ama Hasip Bey, şöyle de bir şey yok mu? Şimdi hani 2000'li yılların başı ya da 90'lı yılların sonunda PKK'nin çok sayıda eylemi vardı Türkiye sınırları içerisinde. Sürekli operasyonlar yapılırdı vesaire. Hani son yıllarda bu tür saldırıların, bu tür çatışmaların sayısı da hayli düşmüş vaziyette. Biz daha çok sınır ötesi operasyonları duyuyoruz. Yani bu anlamda Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tırnak içerisinde tanımladığı terör durumunda ciddi anlamda bir gerileme. Bu yaşanırken diğer taraftan da Kürt siyasi hareketinin bir şekilde merkeze doğru, özellikle Selahattin Demirtaş liderliğinde adım adım ilerlemesine biz tanıklık ettik. Yani buna rağmen, yani şu değil miydi istenen zaten? Kürtler düz ovada siyaset yapsın, işte silah dağda olmasın gibi bir yaklaşımdı. Bu durumdaki gerilemeye rağmen, Kürt siyasetinin de merkeze adım adım gelmesine rağmen şu an yaşananı neyle bağlantılandırıyor? Nasıl rasyonalize ediyor iktidar? Ne dersiniz?
Şimdi bakın, ben bir avukat olarak, bir hukukçu olarak, bir siyasetçi olarak, üstelik Şırnaklı birisi olarak, eski ilim Mardin'de 90'da Şırnak oldu. Çok ağır çatışmaların yaşandığı bir 38 yıldan 37. yıl 38. yıla giriyor. Yani Kürt sorununu askere havale etmek, silahla çözmek çözümsüzlüktür. Bu mümkün değildir. Zaten bugüne gelişte de bunu görüyoruz. İşte deniliyor ki 300 PKK'lı kaldı, bitirdik onları. 300 PKK'lı kaldıysa, bitirdinse Gare'ye gidip 4-5 gün 41 savaş uçağıyla defalarca kazan bombaları atacaksın, füze atacaksınız. Bunlarca helikopter indirme yapacak. Nasıl bitiştir bu, anlamıyor insan. Yani bir müjde olarak ilan edilen çarşamba gününün bir felaket haberiyle gelmesi, bir takım bu 37 yıllık çatışma döneminde kararlılık birçok olayın da beraberinde yaşandığını gösteriyor. İşte Bitlis'in helikopterinin düşürülmesi olayı, benzer olaylar birkaç tane var işte.
Yani bugün de bir
Bugün de bir
helikopter düştü.
helikopter
Evet,
düşmüş
yani 9
veya
birlik kolordu
9
komutanı var.
bu
Asker hayatında.
helikopterler Sikorsky'lerden farklı 20 kapasitesi olan çok sayıda asker alabilen helikopterler bu. Bu 96'dan beri Türkiye'de kullanılıyor. Isparta'da bir ilk büyük kazası oldu. Daha sonra bir tane daha oldu. Onu tam yerini hatırlamıyorum ama Şırnak Uludere Şenova'da düşen helikopter de bu tür bir helikopterdi. Bu en son işte Bingöl'den Tatvan'a giden helikopterde de Kolordu komutanı üst düzeyde var. Şırnak'taki olayda da üst düzeyde alay komutanları var. Yani bu çatışma dönemlerinin bilinmeyen birçok kara kutusu var. Şöyle bir dokunulmazlıklara şöyle baktım önümde. Şuna getireceğim ilginç bir şekilde. Birden bakıyorsunuz bir rüzgar esiyor. Yani bugün HDP'yi kapatın rüzgarı var. HDP'ler fezlekelerini kaldıralım, yargılansınlar, tutuklansınlar, ceza alsınlar. Sandıkta boğarız, hukukta kapatırız. Önüne gelen nara atıyor. Yani Bahçeli kendi grubunda çıkıyor. Bargın bargın bağırıyor, konuşuyor. Diyor ki biz HDP'yi kapatacağız. Peki anayasanın 83. maddesi son fıkrasında büyük ihtimal diyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki siyasi parti gruplarınca yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz. Peki çok açık anayasa hükmünü çok açık bir şekilde ihlal eden iktidarın küçük ortağı, yavru ortağı ne cüretle bunu yapıyor? Çok çok istiyorsan grupsun. Niye başvurmuyorsun Anayasa Mahkemesi? Bugüne kadar Anayasa Mahkemelerinin hepsi Kürt partilerinin karşıtı devlet güvenliğini öne alan, hukuktan uzaklaşan kararlar verdiler. Ve hepsi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden geri döndü. Türkiye ihlallar verildi, mahkum edildi. Şimdi AKP buna yanaşmıyor ama
Yani tam onu soracağım. Yani Bahçeli
yani
ikna edemiyor mu Erdoğan'ı HDP'nin kapatılması konusunda? Bir görüş ayrılığı mı var?
Bahçeli tutan bir güç mü vardır grup olarak hiçbir arkadaşı Cumhuriyet Başsavcılığında başvurmuyor?
Tabii
Başvurduğu
iktidar
zaman
ortaklık olduğu
biliyor ki
için bir anlaşmazlık
bildiği
mı
gibi
kaynaklı?
olası bir erken seçimde bu Cumhur İttifakı'nın aleyhine kullanılacak. Gerçek bu. Peki AKP'nin bütün belediye başkanlarını görevden alması, kayyum atanması bir darbe değil midir? Olağanüstü hal kararnamesine dayanarak hakkında hiçbir karar yokken masumiyet karnesini dahi ihlal ederek hem görevden alıyor hem yerine kayyum atıyor. Kimi atıyor? Kendi partili il başkanı gibi davranan valilerini, kaymakamlarını, ilçe başkanı gibi davranan kaymakamlarını kayyum olarak atıyor. Yani burada siyaseten dürüst, mertçe bir mücadele yok. Biliyorsunuz İngiliz Anglo-Sakson sisteminde yeri gelirdi, düelloya davet edilirdi. Mesela İngiltere parlamentosunda şu an ismini tam hatırlamıyorum ama bir protestan mezhep değişikliğinden bir parlamenterin seçilmesi nedeniyle en son düelloda davet ediliyorlar, tapancalar çekiliyor. Fakat ateş edemiyorlar. Yani ve en sonunda diyorlar ki bırakalım bunu. Yani bu yol değil artık. Bugün Magna Carta'dan bugüne gelen en köklü anayasası yazılı bile olmayan bir İngiltere parlamentosu var ki orada da gittik avamla halkın arasında lord
Tabii Türkiye
halkalarını söyledik.
siyaseti.
Türkiye'de anayasa var yazılı. Hem Devlet Bahçeli küçük ortağın başı hem AKP'nin grup başkan vekili. Yani grup başkanı Erdoğan'ın vekili. Erdoğan'ı temsil ediyor. Denizli milletvekili Özkan çıkıyor. Hukuk kapatacak diyor HDP'yi. Siyaset kapatacak diyor. Sonra sandıkta boğacağız diye hemen kovurmaya başlıyor. Tabii bunun cemaatle şeyleri de çıktı ortaya. Ya bu çatışma süreçleri çok kirlidir. Bakın birdenbire ne oldu da 463 subay general birdenbire Ergenekon balyozdan alındı içeri. Genelkurmay başkanı dahil. 4 sene Perinçek dahil. Bugün AKP'nin eteklerinde politika yapan bazı gazeteciler de dahil. Nedim Şener gibiler, açık konuşacağım. Bunlar 4 sene 5 sene yaptılar. Milli Savunma Bakanı Genelkurmay Başkanıydı. O 15 Temmuz darbesinde tavuk gibi alındı, hava kuvvetlerine getirildi. Nasıl oluyor darbeyi önleyemiyorsun? Şimdi birden bu olay, bu 15 Temmuz darbesinden sonra bu kumpastır. Bu kumpas efendim Fethullah Gülen cemaati paralel devlet yapılanması ne yaptı? Ergenekon işte balyoz casusluk davalarından karşı operasyon yaptı. Bunlar mağdurdur. Hepsi beraat etti. İşte şimdi tazminat alıyorlar. Cezaları kalktı, dışarıdalar. Ne oldu 15 Temmuz darbesinden sonra? İçeri alınan generalların, subayların Fethullah Gülenci diye binlerce görevden alınan yargıç, savcı, binlerce emniyet müdürü yardımcısı, komiser üst düzey. Ne oluyor bunlara? Bunlar bir düşünün. Yani 463 bir rakam bir defa da alınandı Ergenekon döneminde. Yani
Yani
Fethullah
şunu mu
Gülen
diyorsunuz?
yani
Bugünkü
devletin içi karışık çorba gibi mahlota. Mardinler buna mahlota diyor.
ya arada
Mahlota bir
Kürtler
karışık
mi
çorba.
kaynıyor? Devletin içi kaynarken arada da Kürtler mi giyotine gidiyor?
Arada bu kendi içindeki iç hesaplaşmaları esnasında ikide bir sıkıştıkları zaman ekonomik krizde şu an IMF kapılarına dayanma noktasına gelmişler. Savaş Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ermenistan'da, Suriye'de, şu an Irak'ın kuzeyinde sürdürülen savaş gerçek bir anlamda ekonomik krize, çöküntüye getirmiş. Ülkeyi yönetemez durumda. Ne yapmak istiyor Erdoğan? Çok fazla insanlığa karşı savaş suçu işlendi bu iktidarın döneminde. Şehir yasaklarında Bodrum'da öldürülen insanlar, Moskova katliamı bulan hepsi aydınlanmayı, yüzleşmeyi bekleyen olaylar. Gerçek bir seçim sonucunda bu iktidar iktidarını kaybettiği zaman feleği şaşacak. Kendini sanık olarak, üstelik de insanlığa karşı suçlarda ve soykırım suçlarında zaman aşımı yok. Bizim ceza kanunu da var, 76-77. Maddelerde geçiyor. Zaten Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde savcılar şimdi karar almışlar. Kudüs'te insanlığa karşı savaş suçlarını inceliyorlar. Yani hem İsrail'in hem Hamas'ın, yani
Asit Bey,
AKP'yle
yeniden
beraber.
HDP'ye dönersek, şimdi benim şunu
Dönersek
anlamaya
evet.
çalışıyorum.
Şimdi
Erdoğan'a Bahçeli'yi ziyaretinin arkasında bu HDP konusunda Bahçeli'yi ikna etme çabaları mı var? Sık sık bir gidiş geliş var. Ne oluyor tam olarak? Kim istiyor,
ne
kim
oluyor?
istemiyor?
Şimdi MHP bulunduğu koalisyonlarda hep ikinci adam olarak Bahçeli görev almıştı. İşte Ecevit, Mesut Yılmaz, Bahçeli koalisyonu biliyorsunuz. Bu arada koalisyonu deviren Bahçeli'dir, bitiren. Şimdi aynı durumda öyle bir taktik uyguluyor ki hiçbir siyaset üretemeyen MHP bir taraftan hep de HDP'ye kapatmayı öne koyup sürekli, bir taraftan da İyi Parti'yi onunla dövmeye çalışıyor. CHP'yi dövmeye çalışıyor. İşte en son grup toplantısında HDP'nin şemsiyesi altında olanlar vatan hainidir, onlar görecek bugünden sonra diye tehdit edildiler. Şimdi burada bugünkü koşullar 1994'ün koşulları değil. CHP ilk defa açık itiraz etti. Kelam konusunda da. İyi Parti'de Alioğlu gibi başkan yardımcısı birkaç kişi var. Böyle ben hep diyorum, Meral Şener'in etrafında 5 tane 6 tane arıza tip var. Bu arıza tipleri ne yaparsanız düzeltemezsiniz. Diyor ki Takşak, Çiller döneminde de Takşak dokunulmazlıkları kaldınız. Erdoğan da dedi elleri kaldırı indiririz Takşak yine. Yine taşak, dikkat edin. Akşener'in yardımcısı Alioğlu diyor ki ellerimizi kaldıracağız. Ve bir fezlekeleri oku. Bakın periyodontlarla ilgili bir fezlekede suçlanıyor. Diyor ki işte Lice'de güvenlik güçlerine mukavemet etmiş. O tarihte cezaevinde. Garo Paylan sevgili Selahattin Demirtaş demiş. Fezleke konusu yapmışlar. Yani böyle saçma sapan hukuk dışı suçlamalar, komik, trajik, komik iddialar da var. Ama gerçekten merkez sağda ciddi bir köşe kapmaca var şu an. Niye var? Bakın çok basit söyleyeyim. Bunu Akşener de çok iyi oynuyor. Erdoğan gidici. Yeni bir anayasa yapamaz. Ara seçim yapılırsa HDP milletvekilleri milletvekillikleri düşecek. Ara seçim nerede yapılır o zaman? Türkiye'de, Kürdistan'da yapılır. Kürdistan şehirlerinde yapılır. Orada istediği kadar baskı, polis, olağanüstü hal uygulasın, ne kadar baskı uygularsa uygulasın sonuçta yine de kaybedecektir oradan. HDP'ye oy verenlerin yine destek vereceği milletvekilleri çıkacaktır. Ve bir ara seçimle yeni bir anayasa yapma ihtimalini yani 20 milletvekili eksiğini tamamlamayacak. Bir seçim yenilgisi alacak. Çünkü HDP'lerin milletvekili düşünce seçim mecburen ara seçim için işte Berberoğlu'nun ölmesi sonucu 15 milletvekili eksik. Yani 15 milletvekili daha düşürüldüğü zaman 3 ay içinde, 93 gün içinde
Toplam kaç
mecburen
milletvekilinden bahsediyorsunuz? Yani bu ara seçimin olabilmesi için kaç
30 milletvekilinin boşalması gerekiyor. 600
yani
milletvekili
milletvekili.
var. 5'te 1 şartı var. Anayasa 87. maddeye göre. Bir de milletvekili kanununda da 90 gün içinde seçim yapılır diye kesin bir hüküm var. 30 ay geçmiş seçimin üstünden. Bir de 2023'te de 3 sene daha, 2,5-3 sene var seçime. Yani bir ara seçim kaçınılmaz. Şimdi AKP istiyor ki bu ara seçimden bir kazanım elde etsin. Bir
Yani
de
AKP bir ara seçim mi istiyor şu an?
önce aslında bir ara seçim o anayasa değişikliğini getirmek istiyor. Kendi ömrünü uzatmak için, üçüncü dönem tekrar aday olabilmek için Cumhurbaşkanlığına ve belki de ömür boyu Cumhurbaşkanı olmak için. Yani yeni bir anayasa niyeti yok. Kendi çıkarları için 2010'da nasıl getirdi referanduma, 2017'de referanduma getirdi başkanlık rejimini, aynısını istiyor. Bu tür MHP'nin, Bahçeli'nin yaptığı bir saldırı HDP'ye yönelik AKP'ye müthiş kaybettiriyor. Ya bunu anketler ne yapıyor? Erdoğan ayda 2 defa anket yaptıran birisi. Çok sık. Ve bu kaybı gördüğü için Devlet Bahçeli'yi ziyaret ediyor. Aman böyle önümüzde tehlikeler var. Ha bir şey daha da var. Biden geldi. Biden daha dönmedi kurtlamasına Erdoğan'ın ama Azım Abdi'yle Washington'da görüşme programı olduğu söyleniyor. Bakın dikkat edin. 21 Mart'ta Avrupa Birliği Liderler Zirvesi toplanacak. Türkiye Avrupa Birliği müzakere sürecinde 23 ve 24. fasılları takılı. Bu fasıllar adalet, güvenlik ve özgürlük hükümlerini içeriyor. Bu insan hakları eylem planı da bu kaygıları ortadan kaldırmaya yönelik. Yani bizimkiler Avrupa'yı kandırmaya, Avrupa Birliği'ni kandırmaya ve orada bir yaptırım kararı çıkmaması için hoş şeyler, sözler,
Ya
vaatlerde
bir
bulunmaya
karışıklık,
çalışıyor.
kafa karışıklığı yok mu burada Sip Bey? Bir yandan insan hakları eylem planı açıklayacaksınız, ifade özgürlüğü, din özgürlüğü, örgütlenme, işte adil yargılama diyeceksiniz. Diğer taraftan HDP'nin kapatılması için adımlar atacaksınız, işte fezlekeleri meclise
Tam
göndereceksiniz. Yani
tabuna
kafa
birbirine zıt.
karışıklığı değil mi? Bunlar taban tabana zıt.
Elbette ki ifade
Avrupa'ya verilen
hürriyetinden
mesaj da sıkıntılı değil mi?
şimdi Selahattin Demirtaş'ın Ahim Büyük Daire kararı kesindir ve diyor ki siz diyor keyfi sahiplerle siyasi muhalifleri tutukladınız, haksız yerde tutuklu da derhal serbest bırakın. Bunu yapacağına ne yapıyor? Bir Kobani davası genişleterek yapıyor. Kobani davası IŞİD'e karşı Kürt halkının, özellikle Kürt kadın gerillaları destansı bir mücadelesi ve zaferi olarak dünyaya meşruiyet içinde kabul edilmiş bir olay. Filmi yapılıyor, dizileri yapılıyor, kitabı basıldı. Orada Suriye'de IŞİD'e kim destek verdi? Bu ortaya çıkacak. Çıkıyor zaten, belgeleri var. Hem Şengal'da, hem Kobani'de, hem Musul'da IŞİD'e destek veren bütün hükümetlerin işbirlikleri var.
Nasip Bey, evet. 40 dakikayı da aştık, şunu sorayım.
Öyle mi?
HDP,
evet.
HDP bu durumdan güçlenerek çıkan taraf mı olacaktır? Yani sonuç her ne
HDP
olursa olsun.
HDP belirleyici taraf olacaktır. Bu konuda eğer bugün işte Meral Akşener'in verdiği cevaplara baktığınız zaman aslında Meral Akşener Erdoğan'ın bir daha Cumhurbaşkanı adayı olamayacağını görüyor. Merkez sağı, seküler ve milliyetçi merkez sağı toparlayarak orada merkeze oturmak istiyor. Biliyor ki MHP artık oturamıyor, Bahçeli oturamıyor oraya. Bahçeli ancak birilerine yaslanarak iktidara gelebiliyor, tutunarak gelebiliyor, yardımcı olabiliyor. Başka bir iddiası yok. Zaten anketlerde %7'nin altına, barajın altına düştüğü yönünde tespitler var. Bu bir yanı. Zaten Saadet Partisi gibi küçük partiler varlık olamadı, Gelecek Partisi. İşte Deva Partisi biraz konuştu, %1-2'lerde hala oy çıkıyor. Yine en yüksek oyu alan bugün İYİ Partisi. Eğer İYİ Parti kendi içindeki arızaları tutup susturabilirse durum farklı olacaktır. Daha farklı bir gelişmeye tekabül edecektir. Ve fezlekelerde tutarlı bir tutum takınabilirler. Yani muhalefetlik yapacak. Çıkıp o fezlekelere sen hem insan hakları eylem planı diyorsun, hem konuştu diye milletvekili dokunulmazlığını kaldırmaya çalıştın, olmaz diyecek. Muhalefet budur, bunun adıdır. Hem diyecekler ki sen özgürlüklerden yanayım diyorsunuz, hem gelip burada milletvekili dokunulmazlığını kaldırıp susturmak istiyorsunuz. Yani çıkıp Türkiye, yani Kılıçdaroğlu'nun da Akşener'in de diğer küçük partilerde bir iki milletvekili var, hepsinin çıkıp şunu demesi lazım. Ya Türkiye partiler mezarlığına dönüştü. Güneş dünya rekorunu kırdı. En çok parti kapatan ülke. Parti kapatılarak siyaset yapılmaz. Siyaset er meydanında yapılır. Siyaset centilmence yapılır. Siyaset fikirle yapılır. Siyaset sandıkla, oyla yapılır. Sandık
yani
düşmanına saldırarak yapılmaz
bu tablodan
ki.
Kaybederek çıkan taraf kim olacak? Kazanarak çıkan taraf size göre kim?
Muhalefet direngen davranırsa kesinlikle başkanlık rejimi 2 senede çökmüştür. Ekonomik kriz çok müthiş büyümüştür. Savaş politikaları Türkiye acayip kaybettiriyor. Sınır ötesi operasyonları, şunları bunları diyalogla, barışın bir yöntemi çözmek mümkündür. Türkiye'de demokratik siyaseti güçlendirirseniz, gerçek şu ki illegalitenin yolu kapanır. Demokratik siyaseti daraltırsanız, saldırırsanız illegalitenin alanı açılır. Çünkü çatışmanın olduğu zamanlarda insanların düşüncelerinin sesi duyulmuyor. Böylesi bir dönemden geçiyoruz ve bir karanlık bir dönemdir. Bu işte gari katliamından 16 ölüm haberi gelir. Bugün bir helikopterden 9 ölüm haberi gelir. Yarın başka bir çatışmaya döner. Bir yerde seçilmiş travma dediğimiz, Elia Canet'in kitabında bahsettiği kışkırtılmış kitleler durumu yaratıldı. Basın diliyle karışık. İnsanlara saldırı, Kürtlere saldırı, Alevilere saldırı, farklılıklara saldırı, cemaat diyecek saldırıyor zaten, DHKPC diyor saldırıyor, PKK diyor saldırıyor. Kendileri hepsi maşallah zemzem suyuyla yıkanmış, hepsi vaftiz olmuş, melaike, hiçbir şeyleri yok, hep muhalefet bunları yapıyor. her gün ağzını açtığı zaman Bahçeli ve Erdoğan'da. Durmadan muhaliflere etmediği hakaret, küfür kalmadı. En hafif kelimeleri teröristtir. Şerefsiz, ahlaksız demetler kalmadı. Ama onu diyorum ya, eskiden bir düello geleneği vardı. Osmanlı'da bu yana şunu söyleyeyim. Pusuya düşürme geleneği var. Pusuya düşürüp muhalifini vurma, arkadan vurmaya. Ah nasıl pusuya düşürdük. Ama sen 83 milyon nüfusu Avrupa'nın en büyük devletlerinden biri. G20 zirvesi içinde bir ülkesin. O Birleşmiş Milletler'de senin ayrı bir yerin var. Avrupa Birliği süreçlerinde Avrupa Konseyi'nin kurucuları arasındasın. Senin yönünü demokratik bir hukuk devletine dönmen lazım. Bağımsız yargıya dönmen lazım. Temel hak özgürlükleri şey yapman lazım. Bu ara Erdoğan'ın kafası niye çalışmıyor? Onu söyleyeyim.
Tabii son olarak.
Son olarak lider olarak, tabii parti başkanı olarak geldi. Başbakan oldu sonra Cumhurbaşkanı. Yanındaki danışmanlardan dolayı. Danışmanları her gün prantopöre farklı şeyler yüklüyorlar. Kafasını karıştırdılar bu ara. Bayağı karıştırdılar. Bazen aynı şeyleri tekrarlatıyorlar. Akıllı olsaydı şu an yapılması gereken parti kapatma davası ve fezlekeler konusunda hemen geri çekerdi. Bir, ikincisi toplumsal barışa Türkiye'nin ihtiyacı var. Her önünü açmak istiyorsa bir genel al. Mafyayı, çeteleri, hırsızları, katilleri, kadın düşmanlarının hepsini cezaevinde dışarı çıkardınız. Gazeteciler, düşünce, bilim insanları falan, siyasetçiler içeride. Bir genel af Türkiye'nin yeni bir beyaz sayfa açmasının, belki yeni bir anayasa yapmanın da uygun iklimin kapısı olur. Akıllı olmaları lazım. Bu dünya onlara kalmaz. Herkes seçimde sandıkı yenilebilir. Zaten 20 senedir iktidarla Türkiye'nin gelmiş geçmiş en uzun iktidarıdır. Yani tek parti döneminden hariç. Ben AKP'nin içinde çok ciddi bir rahatsız olduğunu da düşünüyorum. Yani bu konuda da sesler çıkıyor.
Peki Hasip Bey, isterseniz AKP'yi de bir sonraki yayında biraz tartışalım.
Yok, bir şey demiyorum. Yani Erdoğan üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olmadı mı, kim adayı olacak? Seyrele
gümürtü diyorsunuz.
İkinciler, üçüncüler, kimler çıkacak meydana? O zaman kıyameti seyret. Yani bu CHP'den ayrılan bir iki yeni parti kurma çalışmasına benzemez. Vallahi tuz buz olur. Yani DSP %1'e düşmüş diyelim. Ona benzer bir duruma gelebilir. Hukuka davet ediyoruz. Savaşa karşı, barışa. Kadınlara düşmanlık yapmasınlar. Kadınlar haftasıdır. Kürtler nevrozlarını rahat, özgür kullansınlar. Bak koronada da bir şey yok. Mavi çıktı her taraf. Bu çağrılarda bulunuyoruz. Yani biz demokratik siyasetin içindeyiz. Başka bir yol, yöntem öneremeyiz ki. Bizim istediğimiz yöntem barışçıl bir çözümdür. Diyalogla sorunlarımızı çözmektir.
Peki Hasip Bey, yayına katıldığınız için teşekkür ediyorum.
Peki, iyi günler, iyi yayınlar.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.